Ayrım 7.
Kinan hımbıllık atfer. Bir işe suya yapılması gereken işlere bir kez olsun kendi istekleriyle el değdirmediler. Bir kovası mı taşınacak? Bir kucak odun daha mı gerekiyor? Bulaşıklar mı yıkanıp durulanacak? Ya da ansızın gerekli oluveren bir şeyi onca ıvır zıvırın içinden bulup çıkarmak mı gerekiyor? Uygarlığın bu mızmız, bu çıt kırıldım oğulları hemen bir bahane uyduruyor, ayaklarına kara sular indiğini ya da bilmem nerelerinin incindiğini ileri sürüp işin içinden sıyrılıveriyorlardı. Akşam olunca o günkü işlerin yarım kalmasını aldırmadan erkenden kafayı vurup yatan onlardı. Sabahleyinde gözlerini en geç açan ve kahvaltıdan önceki yol hazırlıklarına en son katılanlar da yine bu iki açık gözlü. Yemek zamanı sofraya en önce onlar kurulurlardı. Ama yemeğin pişirilmesine yardım etmek gerekti miydi? Ortalıkta görünmezlerdi. Şöyle ağızlarına layık bir yemek oldu mu, önce onlar yumulur, başkasının payını kaşla göz arasında gövdeye indirip de ortalığı adam akıllı silip süpürdüklerini ta neden sonra üzüntüyle fark ederlerdi. Kürek çekerken sıkıyı görünce küreğin ucunu suya şöyle bir üstün körü daldırıp çıkarır, canla başla çalışıyormuş gibi pozlar takınırlardı. Akıllarınca bunu kimsenin anlamadığını sanıyorlardı. Ama yol arkadaşları iyice içerliyor, için için sövüp sayıyorlardı. Herkesin canına tak etmişti artık. Ama Jack Baptist yüzlerine karşı sabahtan akşama dek ağzına ne gelirse verip veriştirir, uygarlığın bu çıt kırıldım oğullarına demediğini bırakmazdı. Büyük esire gelince Hudson körfezi köpekleri satın alındı. Filo kurutulmuş balık ve pastırmanın ağırlığıyla biraz daha suya gömmüştü şimdi. Kayıklar ve kanolar Mackenzie Irmağı'nın akıntısında bir süre sürüklenip de alabildiğine durgun sulara ulaştığında uçsuz bucaksız ıssız topraklara daldılar. Bir şeyler bulmak umuduyla en küçük damarcıklar inceden inceye aranıyordu. Ama kendini bir türlü ele vermeyen altın damarı hep kuzeye, daha da kuzeye uzanıp gidiyordu. Bu ıssız ve yabancı topraklarda büyük bir korkuya kapılan melezler, büyük ayıya gelir gelmez birer ikişer sıvışmaya başladılar. Fort of Gutop'a geldikleri zaman, güç bela yol aldıkları akıntı boyunca, yedeğe alınmış sandalların iplerine var güçleriyle asılan topu topu birkaç melez kalmıştı kala kala. Sonunda en gözü pek, en yüreklileri olan Jack Baptist'ten başka tüm melezler çıkıp gittiler. Jack Baptist buzların hiç çözülmediği diyarlara dek ne pahasına olursa olsun geleceğine ant içmişti. Ve bu andına hala bağlı kalıyordu işte. Artık ondan bundan duyma yarım yamalak bilgilerle çiziktirilmiş derme çatma haritalarına bakarak yollarına devam etmek zorundaydılar. Hedefe bir an önce ulaşmak istiyorlardı. Çünkü güneş kuzeyden güneye inmiş, soğuklar başlamıştı. Mackenzie Irmağı'nın Kuzey Buz Denizi'ne döküldüğü körfez kıyısınca ilerlediler ve Little Peel Irmağı'nın ağzına ulaştılar. Akıntıya karşı yeniden zorlu bir savaş vermeye başladılar. İki hımbılın hali perişandı. Büyük bir korku düşmüştü içlerine. Yedeğe alınan tekneler, karaya vurmamak için kullanılan kazıklar, kısacık küreklere asılıp durmak, deli akıntılar, vırt zırt oradan oraya taşınan yükler, bütün bu uğraşıp didinmeler açık gözlerden birini bu yolculuğa çıktığına çıkacağına bin pişman etmiş, öbürünün ise aklını başına getirmiş, tatlı düşlerden koparıp ayaklarını yere indirmişti. Derken günün birinde kazan kaldırdılar. Bunun üzerine Jack Baptist açtı ağzını, yumdu gözünü. İşte o zaman iki adam kuyruğuna basılmış yılanlar gibi başlarını kaldırıp kafa tutmaya kalktılar. Ama melez ikisini de eşek sudan gelinceye dek evire çevire bir güzel patakladı. Sonra da yan gelip yatmayı huy edinmiş iki açık gözü zorla çalıştırdı. İkisi de kan revan içinde kalmıştı. Böylece baltayı taşa vurduklarını anlamış oldular. Little Peel Irmağı'nın doğduğu yere ulaşınca kayıklarını bıraktılar. Mackenzie üzerinden Westrat'a uzanarak yaz aylarının son günlerini burada geçirdiler. Bu küçük dere Porcupine'i besler, Porcupine de kuzeyin en önemli geçit yolu olan Yukon'un kutup dönencesiyle kesiştiği noktada birleşirdi. Ama kış yarı yolda yakaladı onları. Ve o gün sallarını donmuş ırmağın buzlarına halatlarla bağladılar, eşyalarını çabuk çabuk kıyıya çektiler. O gece ırmak sürüklenen buz kütleleriyle birkaç kez doldu doldu boşaldı. Ertesi sabahta kas katı buz kesilmişti artık. Sloper baş parmağının tırnağı ile haritanın ölçeğini kıyaslayarak aradaki uzaklığı hesapladıktan sonra ''Yukon taş çatlasa 400 mil ötemizde'' dedi. Epeydir sürmekte olan toplantı sona ermek üzereydi. Toplantı sırasında iki mızmızlar habire ahvah edip sızlanmışlar, başlarının kara yazısından yakınmışlardı. Jacques Baptiste, ''Hudson Körfez istasyonunu çoktan geçtik artık'' dedi. ''Boşuna kafanıza takmayın şimdi bunları.'' Jacques Baptiste'in babası çok eskiden Kürk Kumpanyası adına bu yolu baştan başa açmıştı. Gel gelelim ayakları donmuş ve parmaklarından birkaçını da bu yollarda yitirmişti. Bir başkası söze karıştı. ''Dalga mı geçiyorsun sen? Nasıl olur da beyazlar olmaz hiç?'' Sloper ağırbaşlı bir tavırla ''Eh arada bul öyleyse'' dedi. ''Yukon'la Dawson arası 500 mil çeker. Buradan gitmeye kalkarsan aşağı yukarı 1000 mil sürer.'' Weatherby ile Cuthbert aynı anda atıldılar. ''Kaç gün sürer bu yolculuk Baptiste?'' Melez bir an düşündükten sonra ''Eh'' dedi. ''Herkes doğru dürüst çalışırsa 10, 20, 30, 40, çok çok 50 gün sürer diyelim.'' Ama hanım evlatları da bizimle gelecek olursa, bu taş soruyu soranlara atılmıştı. O zaman belki ta bir dahaki yaza, hatta kim bilir belki de kırmızı kar yağınca vararız, belli olmaz ki. Kar ayakkabısı ve makosen yapanlar çalışmalarına hemen o anda son verdiler. Toplantıda olmayanlardan birini çağırmak için seslendiler. Kamp ateşinin yanı başındaki derme çatma kulübeden bir adam çıktı. Toplantı yerine geldi. Bu eski kulübe kuzeyin uçsuz bucaksız ıssızlığında yatan birçok sırdan yalnızca biriydi. Kim ne zaman yapmış kimse söyleyemezdi. Azote'de yükselen iki taş yığınının altında belki de buraya ilk kez adım atanların sırları yatıyordu. Ama böyle bile olsa onların üzerine bu taşları yığan ellerin sahibi kimdi öyleyse? Yola çıkmaya hazırlandılar. Jacques Baptiste köpekleri kızağa koşmaya başladı. Bu arada huysuzluk ederek dizginleri dolaştıran köpeklerden birini bir tekmede karların arasına serdi. Aşçı geç kalındığı için öfkeyle oflayıp pufladı. Fokurdayan fasulye kazanına bir avuç domuz eti attı. Sonra da ortalığa kulak kabarttı. Sloper doğrulup ayağa kalktı. Onun bir deri bir kemik kalmış kuru bedeni, iki mızmızın kanlı canlı löpür löpür etli bedenleri yanında tam bir karşıtlık oluşturuyordu. Sloper Güney Amerika'dan, sıtmanın kırıp geçirdiği hapishanelerden birinden kaçmış ve sapsarı, bitkin bedeniyle o ülke senin, bu ülke benim sınırdan sınıra ha babam gezip tozmuştu. İş nedenle ağır olursa olsun yine de başkalarıyla ışık atmaktan geri kalmıyordu. 45'inde filandı. Belinden büyük bir av bıçağı sarkıyordu. Saçları ağarmıştı. Ama yine de artık elden gitmiş olan gençliğinden arta kalan bir şeyler vardı onda. Weatherby ile Cuthbert'in genç ve güçlü kasları yanında onunkilerin lafı bile edilemezdi. Ama ne olursa olsun Sloper yine de onları bir günlük yolda yaya bırakırdı. Sloper bütün gün arkadaşlarına meydan okumuş, akıl almaz tehlikelerle dolu 1000 millik yola atılmaları için onları kandırmaya çalışmıştı. Soyunun tez canlılığı vardı onda. Durduğu yerde duramıyor, eli avuca sığmıyordu. Damarlarındaki Yankee atılganlığı ile birleşen Töton dayanıklılığından aldığı güçle en olmayacak işlere sürükleniyor, en akıl almaz serüvenlere gözünü kırpmadan atılıveriyordu. Buzlar çözülür çözülmez köpeklerle yola koyulmak isteyenler söylesin bakalım. Yüzlerce millik amansız yolculukta çekilen ortak çilelerin pekiştirdiği dostluk duygusuyla sıkı sıkıya birbirine bağlanmış 8 ses hep bir ağızdan katıldılar bu öneriye. Gelmek istemeyen? İki hımbıl ilk kez kedi köpek gibi dalaşmayı bırakıp birleştiler. Evet ben. Weatherby hırçın bir tavırla ne yapmayı düşünüyorsunuz şimdi? Diye sordu. Ötekiler hep bir ağızdan, çoğunluk ne derse o olur, diye bağırıştılar. Sloper alaylı bir sesle ekledi. Eğer sizler gelmezseniz yolculuğumuz başarısızlıkla sonuçlanabilir. Ama canımızı dişimize takıp da canla başla çalışırsak, belki o zaman sizin yokluğunuza karşı becerebiliriz bu işi. Siz ne diyorsunuz çocuklar? Herkes makaraları koyverdi. Cuthbert üzgün üzgün, iyi ama dedi, benim gibi birinin elinden ne gelebilir ki? Bizimle geliyor musun, gelmiyor musun? Yo, gelmiyorum. Ne haliniz varsa görün öyleyse. Bizden günah gitti. Batıdan, Dakota'dan gelme biri yayvan yayvan şöyle dedi. Senin arkadaşla kafa kafaya verir gül gibi geçinip gidersiniz artık. Yemek pişirmek, odun toplamak gibi işleri de el birliğiyle yaparsınız evelallah. Sloper, neyse bu iş de böylece bitti dedi. Yarın yola çıkıyoruz. 5 mil sonra konaklarız. Unuttuğumuz ıvır zıvır var mı bakarız. Eksiklerimizi tamamlarız. Kızaklar çelik ayakları üzerinde sarsıldı. Köpekler ömür boyu çekmeye mahkum oldukları koşumlarına var güçleriyle asıldılar. Jack Baptist kulübeye son bir kez daha göz atmak için Sloper'ın yanına geldi. Yukon işi saçtan yapılma ocaktan büklüm büklüm dumanlar tutuyordu. İki maymıntı arkadaş eşikte durmuş onlara bakıyordu. Sloper elini arkadaşının omzuna attı. Kirken'in kedileri hakkında bir şeyler işitmiş miydin sen Jack Baptist? Melez hayır gibilerden kafasını salladı. Öyleyse dinle bak dostum. Bu Kirken'in kedileri korkunç hayvanlardır. Bir kapışmaya görsünler birbirlerini yerler. Hem de ne deri bırakırlar geride ne de tüy. Hatta miyavlayışları bile işitemezsin. Ne varsa silip süpürüverirler. Anlıyorsun ya. Şimdi şu iki herif parmaklarını kıpırdatamadan yan gelip yatmaya bayılıyor. Nefret ediyorlar çalışmaktan. Ama bütün kış şu kulübede yapayalnız kalacaklar. Baş başa o kışta kıyamette. Sen söyle şimdi. Bu durumda Kirken'in kedileri gibi birbirlerini yemezler de ne yapmazlar yani? Baptist'in damarlarındaki Fransız kanı ona omuz silktirdi. Melez olan yanı ise sessiz kaldı. Ama omuzunu silkişinde yine de gelecek günlerde olacakları daha şimdiden gören kahince bir anlam vardı. İki Humble başlangıçta küçük kulübelerinde gül gibi geçinip gittiler. Yol arkadaşlarının alayları, kaba saba şakaları, Weatherby ile Cuthbert'e sorumluluğun ne demek olduğunu öğretmişti. Üstelik ikisi de güçlü kuvvetliydi. Öyle onları iyice bitkin düşürecek fazla bir işleri de yoktu pek. Her yaptıkları şeyi suç sayan Melez'in yokluğu ve o bitip tükenmek bilmeyen azarların son buluşu da ayrı bir sevinç kaynağı olmuştu onlar için. İkisi de ellerinden geleni yapıyor, canla başla çalışıyordu. Öylesine içten, öylesine candan gönülden çalışıyorlardı ki, şu anda uzun yola düşe kalka taban tepen arkadaşları onların böyle titizlikle iş yaptıklarını görse gözlerine inanamazlardı. Hiçbir şeye aldırmıyor, keyif çatıyorlardı. Kendilerini üç yandan çepeçevre saran orman bitmez tükenmez bir yakacak kaynağıydı. Porcupine ırmağı hemen burunlarının dibinde kış uykusuna dalmıştı. Üzerini kaplayan buzdan örtüde bir delik vardı. Dupduru, pırıl pırıl sularıyla çağıl çağıl çağıldayan bu pınar canlarına can katıyordu. Ama bir süre sonra ummadıkları bir terslikle karşılaştılar. Suyun fışkırdığı deliğin ağzı ikide bir donuyor, buzları kırıp deliği açmak için uzun süre uğraşıp didinmeleri gerekiyordu. Kulübeyi kimler yapmışsa yana uzanan kirişleri arkaya doğru uzun tutmuşlar, böylelikle çeşitli ıvır zıvırın konulabileceği küçük bir kiler oluşturmuşlardı. İki arkadaş tıklım tıklım erzak istif etmişti bu küçük ambara. Bir elleri yağda, bir elleri baldaydı. Ne arasalar vardı, her şey boldu. Bir düzine adamı doyuracak kadar yiyecekleri vardı. Gerçi bu yiyeceklerin büyük bir bölümü ağız tadıyla yenecek gibi değildi ama besleyici, güçlendirici türden yiyeceklerdi. Normal iki adama yetecek kadar şekerleri vardı. Ama ikisinin de birer kocaman bebekten farkı yoktu. Bol şekerli sıcak suyun tadına doyum olmadığını görünce düşünmeden yumulmaya başladılar. Kızarmış ekmeklerini sıcak şerpede bolca banıyor, yumuşacık indiriveriyorlardı gövdeye. Kahve, çay ha bitti ha bitiyordu. Kuru yemişlerin ise tümüyle dibine darı ekmişlerdi. İlk kavgaları şeker yüzünden patlak verdi. Böyle kuş uçmaz, kervan geçmez bir yerde, birbirlerinden başka tutunacak dalları olmayan iki arkadaş arasında hırgür çıkmaya görsün, ikisinin de hali haraptır. Weatherby politika üzerine ateşli söylevler vermeye bayılıyordu. O zamana dek kesesini doldurmaktan başka bir şeyle ilgilenmemiş ve toplumsal sorunlara sırt çevirmiş olan Cuthbert ise bu söylevlere hiç aldırmıyor ya da hınzırca laflar yumurtlayarak konuyu geçiştiriyordu. Ama katip düşüncelerin böylesine özlü bir biçimde dile getirilmesindeki inceliği kavrayamayacak kadar kafasızdı. Eşsiz özdeyişlerinin anlaşılamaması sanat tutkunu Cuthbert'i hop oturtup hop kaldırtıyordu. Tumturaklı laflarla türlü türlü diller dökerek milletin gözünü kamaştırmaya alıştığı için kendisine kulak verecek tek bir kişinin bile bulunmayışına içerliyor, iyice çileden çıkarak kas kafalı arkadaşının başının etini yiyordu. Biricik ortak noktaları aynı serüvene atılmış birer canlı yaratık oluşlarıydı. Kafa dengi değillerdi hiç. Weatherby masa başında ömür tüketmiş bir katipti. Cuthbert ise sanat konusunda az buçuk bilgi sahibiydi. Yağlı boya tablolar yapmıştı. Ayrıca az çok yazıp çiziktirmişliği de vardı. Biri kendini centilmen sayan bir alt tabaka insanı, öbürü ise kendisini doğuştan centilmen sanan bir soyluydu. Bundan da bir insanın daha gerçek dostluğu bilmeden centilmen sayılabileceği sonucuna varılabilir. Biri ne denli sanat tutkunuysa öbürü de o denli zevk düşkünüydü. O ince mi ince duyarlılığıyla dahi sanatçı çoğu uyduruk gönül serüvenlerini tiksintiyle karşılayarak yerin dibine batırıyor, arkadaşının kaba saba, pasaklı, kara cahil, pislik içinde yüzen domuzların yanına yaraşır hayvan herifin biri olduğunu düşünüyordu. Bu düşüncesini onun yüzüne karşı açık açık söyleyince kendisinin de aklı bir karış havada Orostopol'un biri olduğu karşılığını aldı. Bunun ne demeye geldiğini kendisi de doğru dürüst bilmemekle birlikte derdini anlatmaya yettiğini sezinliyordu. Zaten aslına bakılırsa önemli olan da lafın altında kalmamasıydı. Weatherby bir takım şarkılar vardı ki diline dolamıştı. Habire söyleyip duruyordu. Boston hırsızı ya da yakışıklı muçoyu dilinden düşürmez olmuştu. Bitmek bilmeyen bu şarkılar Cuthbert'in canına tak etmişti artık. Öfkesinden köpürüyor, soluğu dışarıda alıyordu. Gel gelelim bu soğukta kaçacak doğru dürüst yer de yoktu. Dışarının dondurucu soğuğu dayanılacak gibi değildi. Üstelik kulübe avuç içi kadar bir yerdi zaten. Şilteler, soba, masa ve daha bir yığın ıvır zıvırla tıklım tıklım dolu olan bu yerde birinin varlığı diğerine fazla geliyor, birbirlerinin gözüne batıyorlardı. Günden güne suskunlaştılar. Bir kıyıya çekilip kös kös oturmaya başladılar. Kimi zaman gözlerde yalazlığını veren bir kıvılcım ya da dudakların anlamlı bir kıvrılışı ikisine de yalnız olmadıklarını anımsatıyordu. Ama yine de birbirlerinin varlığını görmezlikten gelmek için ellerinden geleni yapıyorlardı. Tanrı'nın ötekini niçin yarattığı sorusu ikisinin de kafasını kurcalayıp duruyordu. Günlerini hiçbir iş yapmaksızın geçirmek zamanı çekilmez bir yük haline getiriyordu. Böylece tembelleştikçe tembelleştiler. Üstlerine bir miskinlik çöktü. Kendilerini iyice kapıp koyverdiler. Büyük bir uyuşukluğa gömüldüler. Ufak tefek bir iş için parmaklarını kımıldatmak düşüncesi bile canlarını sıkmaya yetiyordu. Bir gün sabah kahvaltısını hazırlama sırası Weatherby'deydi. Arkadaşı horul horul horuldaya dursun, o battaniyelerin arasından sıyrılıp kalktı. Önce lambayı, sonra da ateşi yaktı. Kapkacak kas katı buz kesilmişti. Yıkanmak için kulübede damla su yoktu. Buzlar çözülsün diye beklerken birkaç dilim domuz yağı kesti. Sonra da ekmek için hamur yoğurmaya başladı. O sırada Cuthbert gözlerini aralamış, sezdirmeden onu gözetlemekteydi. Derken ikisi de bağırıp çağırmaya, birbirlerine verip veriştirmeye başladı. Sonunda her biri kendi yemeğini kendi yapmaya karar verdi. Bir hafta sonra Cuthbert sabahları elini yüzünü yıkama alışkanlığına son verdi. Ama yemek pişirmekten geri kalmıyor, pişirdiklerini iştahla gövdeye indiriyordu. Weatherby kıs kıs gülüyordu onun bu durumuna. Bir iki derken her türlü yıkama işine büsbütün son verdiler. Şeker ve diğer başka ötebirilerin dibine darı ekildikçe ikisi de paylarına el uzatıldığını, haksızlığa uğradığını ileri sürerek can boğazdan gelir deyip oburca tıkınmaya başladılar. Bu oburluk yarışından yalnızca yiyecekler değil, kendileri de zararlı çıkıyordu. Sebzesizlik ve hareketsizlik ikisini de kansız bırakmış, vücutları morarıp yara bere içinde kalmıştı. Ama bütün bunlar vız geliyordu onlara. Çok geçmeden kaslarında ve eklem yerlerinde şişlikler belirdi. Derileri karardı, ağızlarının içi, diş etleri, dudakları bembeyaz kesildi. Çektikleri acılar karşısında el ele verip birbirlerine merhem olacakları yerde, skorbut hastalığının yeni bir belirtisi birinde baş gösterdi mi, öbürü oh olsun dercesine bakıyordu. Giderek kendilerini iyice kapıp koyverdiler, dış görünüşlerine boş verir oldular. Kulübe kulübelikten çıkmıştı artık, köpek bağlansa durmazdı. Yataklarını yapmak zahmetine katlanmıyorlar, şiltelerinin altındaki çam dallarını tazelemiyorlardı. Battaniyelerine sarınıp hiç çıkmadan yan gelip yatmak istiyorlardı ya, olanaksızdı bu. Battaniyeleri korkunç soğukla baş edemeyecek kadar yetersizdi. Üstelik sobanın durmadan yanması gerekiyordu ki bunun için de odun gerekliydi. Saç sakal iyice birbirine karışıp kıtıklaştı. Üstleri başları lime limeydi. Ne var ki hiç mi hiç aldırış etmiyorlardı böyle şeylere. Hastaydılar. Hem kim görecekti ki onları? Üstelik bir parça kımıldayacak olsalar her yanları sızım sızım sızlıyordu. Bütün bunlar yetmezmiş gibi kuzey korkusu da çektikleri çilelerin üstüne tuz biber ekiyordu. Kuzey korkusu yüce soğuk ile büyük sessizliğin çocuğuydu. Güneşin güney ufuklarının ardında silinip gittiği o karanlık Aralık ayında düşmüştü bu korku içlerine. Bundan etkilenişleri her birinin huyuna suyuna göre bir takım farklılıklar gösteriyordu. Weatherby'nin saçma sapan inançları depreşti, kulübenin yanındaki mezarlarda yatan kimlikleri belirsiz kişilerin ruhlarını çağırmak için yalvarıp yakarmaya başladı. Kendini bu işe öylesine kaptırmıştı ki dışarıdaki soğuktan kaçan ruhlar düşlerine giriyor, battaniyelerin arasında tor top olup kas katı kesilmeden önce çektikleri acıları, sıkıntıları anlatıyorlardı ona. Weatherby ruhların kendisine iyice sokulduğunu, donmuş kollarıyla vücuduna sıkı sıkıya sarıldıklarını duyar duymaz aklı başından gidip yattığı yerde büzüldükçe büzülüyor, gelecekteki olayları kulağına fısıldadıkları zaman ise korkunç çığlıklar kopararak kulübeyi çınlatıyordu.